Ayrım 25.
Sayfa 495. Bu iki yönlü yaklaşım önceki bölümlerde anlatılan Osmanlı İmparatorluğu'nda körler alanında izlenmeye çalışılan geleneksel politikaya uygun düşmektedir. Hafızlık yapabilecek yeterliliğe sahip körlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle gelişme döneminde gezgin derviş statüsünde ellerinde cer kağıtları olduğu halde gözleri gören derviş ve sofular gibi halktan kolay para topladığı ve temel olarak devlete yük olmadığı anlaşılmaktadır. Körler için zaten çok sınırlı olan iş ve meslekleri icra edemeyecek durumda olan körler de o dönemlerde taphane ve benzeri kurumlarda barındırılmış, yeme içmeleri yine vakıf temelli çok geniş bir imaret ağından sağlanmıştır. Ne var ki bu elverişli koşullarda bile Avrupa'da 16. yüzyıl başlarında körlerin çalıştırılması, yeni işlerin bulunması konusunda Vives gibi aydınların belirttiği görüşlere benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nda körlere yeni iş ve uğraşılar bulunması için çalışmalar yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeye rastlanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1683 yılında Viyana kuşatmasının ardından yaşanan büyük yenilgi, büyük çaplı toprak kaybıyla sonuçlandıktan sonra ülkede dengeler sarsılmış, ekonomi bozulmuş, bu durum giderek artan ağırlıkta toplumsal yaşama da derinlemesine etki yapmıştır. Yoksulluk artmış, ülkedeki yoksullukla mücadelenin geleneksel yolları yavaş yavaş etkisini yitirince devlet bu alanda merkezi önlemler almak durumunda kalmıştır. Devlet tarafından yoksullara muhtacin maişatı adıyla bu dönemde bir maaş ödenmeye başlandığı görülmektedir. Hafızlık yaparak geçimini sağlayan körlere de yoksullara ödenen bu maaş faslından ödeme yapıldığı görülmektedir. Örneğin kör hafız Agah Yusuf Efendi'ye 1900 yılında ödenmekte olan 100 kuruş maaş kendisine yeterli gelmediği için dilekçesi üzerine maaşı 300 kuruşa yükseltilmiştir. 1891 tarihli bir başka belgeden o sıralarda İstanbul'da öğrenciler için tramvay ücretinin 20 para olduğu anımsanacak olursa 300 kuruşun hatırı sayılır bir maaş olduğu görülecektir. Günümüzde 2022 sayılı yasa çerçevesine muhtaç özürlere ödenen maaş bile bu maaşın yanında devede kulak kalmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolan özel eğitim alanında yapılmış iki önemli çalışmaya önceki sayfalarda yer verilmişti. Bunlardan birincisi Mehmet Esat Paşa'nın 1902 Brüksel Kongresi'nden döndükten sonra hazırladığı ve birkaç defa sadrazamlık makamına çeşitli vesilelerle sunduğu körlerin durumu ve alınması gereken önlemlere ilişkin raporu, ikincisi ise 1916 yılında tüm hükümleriyle körleri de kapsayacak şekilde genişletilen 1915 tarihli Sağır Dilsiz Mektepleri Nizamnamesidir. Tarihimizde körlerle ilgili politikalar ve ne gibi önlemlerin alınması gerektiğine ışık tutan Esat Bey'in raporu, günümüzdeki uygulamalar konusunda taşıdığı ipuçları nedeniyle oldukça ilginçtir. Bu raporda dikkat çeken bazı önemli noktaları ve sonraki dönemlere yansıyan belli başlı gelişim çizgilerini birkaç maddede ele almayı uygun bulduk. 1. Raporundan Mehmet Esat Bey'in Darül Acize bünyesinde açmayı düşündüğü körler okulunu 60 öğrenci kapasiteli öngördüğü görülmektedir. 2. Eğitimin ağırlığı Alaturka ve Alafranga müziğe verilecektir. Müziğin yanı sıra geçerli meslekler olarak masörlük, erkekler için Avrupa'da olduğu gibi hasır, sepet, fırça, paspas, örme, teller, kadınlara ise ip, kaytan, çorap vesaire dokutulur. Bunlar belli yerlerde satılır, demekle bu okuldan sonra muhtemelen 19. yüzyıl Avrupa körler okullarında görüldüğü gibi okula bağlı korumalı iş yeri tarzında oluşumların ve satış mağazalarının kurulması gündeme gelebilecektir. Öğretilebilecek diğer işler arasında marangozluk, kolacılık, dikişçilik gibi işler de sayılmaktadır. Başta müzik olmak üzere kurmayı düşündüğü okulunda iş ve meslek öğretimine özel önem vermesiyle Esat Bey'in Valentin Hauy tarafından geliştirilen ve 150 yıl kadar körler okullarına hakim olan bir görüşü benimsemiş olduğu görülmektedir. Sonraki yıllarda Avrupa körler okullarında bu anlayış değişecek, eğitimin hedefleri kör öğrencilerin diğer öğrencilerin ulaşabileceği eğitim kademelerinin tümünü kapsayacak şekilde genişletilecektir. Ne var ki gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki karışıklıklar ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki içe dönük gelişme çizgisiyle batıdaki bu çağdaş gelişme yıllar yılı izlenemeyecektir. 3. Esat Bey ülkemizin koşullarına göre körlere verilebilecek kültür eğitimini Kur'an-ı Kerim, akaidi diniye, ilmi ahlak, hıfz-ı sıha ve ilmi hesap ile sınırlı görmüştür. Bu derslerden ilmi hesap dışındaki dersler Rüştiye Mektebi düzeyinde verilirken, ilmi hesap bilgisi hayata atılıp geçimlerini temin etmeye başladıklarında, kendi ücret ve yevmiyelerini hesap edip düzenleyebilmelerine yetecek kadar aritmetiğin dört işleminin öğretilmesiyle sınırlı tutulmuştur. Eğitim programında hafızlık ve din bilgilerinde yetkinleşmek esas görünmektedir. Kuşkusuz bu eğitim programına bakıldığında körlerin bu okulu bitirdikten sonra daha ileri eğitim kurumlarına devam etmesinin mümkün olamayacağı ortadadır. Zaten körler için böyle bir hedef de öngörülmemiştir. 4. Esat Bey'in körlerin o sırada Avrupa'da kullanılmaya başlanan Braille alfabesini incelemiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak noktalardan oluşan bu alfabenin bitişik harflerin çeşitli şekillerinden oluşan Osmanlı alfabesine uygulanmasının zor olacağından söz etmektedir. O, bu sorunun Belçika'dan getirtilecek bir uzmanın yardımıyla bir komisyon tarafından çözülebileceğini düşünmektedir. 1874 yılında Mehmet Ünsi tarafından Kahire'de Arapça yazının Arap, Türk ve İranlar tarafından kullanılabilecek kabartma harflerini geliştirmiş olduğu halde, Esat Bey'in raporunda bu gelişmeden söz etmemesine bakılarak böyle bir çalışmadan haberdar olmadığı sonucu çıkarılabilir. Karmaşık yapısıyla kabartma alfabe için sorun oluşturan Osmanlı alfabesi, sağır ve dilsizlerin o zaman kullandığı yazının işaretlerle gösterilmesine dayanan okuma-yazma yöntemi içinde ciddi sorunlar çıkarmaktaydı. O sıralarda sağır ve dilsizlerin eğitiminde Fransızca dilsiz alfabesindeki işaretler, yapılan bir takım değişikliklerle Türkçe'ye uyarlanmış durumdaydı. Buna göre öğretmen yazılmasını istediği kelimedeki harflerin işaretlerini eliyle göstermekte, öğrenciler de yazıları buna uygun olarak yazmaktaydı. Arap alfabesindeki harfler bitişik yazıldığından yerine göre ayır ve bitiştir gibi işaretler de öğretmen tarafından eklenmek durumunda kalınmaktaydı. Yazılı iletişimde kelimelerin bilinen ve yaygın kullanılan şekilleri yazdırılır, sade ve açık bir Türkçe öğretilir, Türkçe'de pek kullanılmayan Arapça ve Farsça sözcüklerden mümkün olduğu kadar sakınılırdı. Ülkemizde sağır dilsiz alfabesinin bu şekildeki gelişim süreci sonraları hızlanacak olan Türkçedeki özleştirme hareketinin zorunlu olarak uygulandığı ilk ve ilginç kullanım alanlarından biri olma özelliğini göstermiştir. Esat Bey'in raporunda yer alan kabartma harflerden meydana gelen eğitim tabloları yapmak çok masraflıdır ibaresinden kabartma ders kitaplarını ve eğitim materyalini kastettiği anlaşılmaktadır. Yine de bu sorunun ciddi bir çaba, oluşturulacak bir komisyon ve Belçika'dan getirtilecek uzmanlarla Avrupa'da o günlerde bu alanda yapılan çalışmaların incelenmesiyle bu konunun hal yoluna konulabileceği görüşündedir. Braille alfabesinin Türkçe'ye uyarlanması yıllarca bir sorun olarak kalacak, normal alfabede 1928 yılında gerçekleştirilen yazı ve dil devrimi ancak 1951 yılında UNESCO'nun Paris'te düzenlediği ve dünyadaki kabartma alfabelerinin ele alınarak düzenlendiği konferansta Türkçe kabartma yazıya son şekil verilecektir. Bu konferansta o zamana kadar sınırlı şekilde ve yalnızca Türkçe'de ve Latin kökenli dillerde ortak olan harflerin kullanılmasına ek olarak Türkçe'ye özgü Ç, yumuşak G, Ü, I ve Ş harfine 6 nokta yuvası içinde noktalar belirlenerek Türkçe kabartma alfabe tamamlanmıştır. Ne var ki 1953 yılında kabartma yazıda steno benzeri kısaltmalı bir yazı olarak geliştirilen kısaltma sistemi yanlış kullanıma açık yanlarının ve dildeki özleştirme çabalarının sonucu ilerideki yıllarda birkaç kez gözden geçirilmiş, hatta 1991 yılında reform niteliğinde bir değişikliğe uğramışsa da kitabın yayıma hazırlandığı sırada Türkçe kabartma yazı kısaltmalarındaki karışıklık önlenebilmiş ve ülkemizde kabartma okuyup yazma konusunda hala başarılı bir düzeye ulaşılmış değildir. 5. Esat Bey'in raporunun sonunda yer alan okulda dini eğitime ağırlık verilmesi görüşü, raporun önceki bölümleriyle karşılaştırıldığında onun gerçek görüşü olabileceği gibi, körlerin eğitimini genel olarak dini bir eğitimle sınırlı gören Sultan II. Abdülhamit'in hoşuna giderek okul açma düşüncesine onay vermesini sağlamaya çalışmak şeklinde algılamanın yanlış olmayacağı kanısındayız. Buraya kadar üzerinde durulan özelliklerine ve ortaya konulmaya çalışılan sakıncalarına karşı Esat Bey'in isteği doğrultusunda Darül Aceze bünyesinde olsun bir körler okulu açılabilmiş olsaydı, bilimsel yaklaşımı benimsemiş ünlü bir göz doktoru olan Esat Bey, okulun ilerleyen yıllar içerisindeki gelişiminde ortaya çıkabilecek aksaklıkları fark ederek düzeltici önlemler alabilecekti. Böylece zaman içinde en doğru yol ve yöntem bulunup dünyadaki gelişime paralel olarak ülkemizde çok daha erken bir dönemde yaşanmış, körlerin eğitiminde önemli bir yol kat edilmiş olacaktı. Ne var ki bütün bunlar gerçekleştirilemeyerek yıkılmaya giden imparatorluğun çalkantılı ortamında Esat Bey'in görüşleri ancak cılız bir sesleniş olarak kalmış, ele alınacağı günleri beklemek üzere genç cumhuriyete devredilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkan özel eğitim hareketinin geldiği anlaşılması zor bir nokta daha karşımıza çıkmaktadır. Dilsiz Mektebi'nin açılışından sonra ve daha birinci yılını doldurmadan Münif Paşa'nın Maarif Nazırlığından ayrılması, okula sonradan kabul edilen körlerin tek yararlı geçim kaynağı müzik eğitiminden vazgeçmesiyle okulu terk etmesi, okula bağımsız bir bina yapılması için memurların özverisiyle toplanan zorunlu bağışın inşaata başlamaya yeterli olmaması ve kısır çekişmelerle sürüncemede kalması nedeniyle okul yapımının sonraki bir zamana bırakılarak toplanan paranın amacı dışında İttihat ve Terakki yönetimince harcanması, ayrı bir körler okulu yapılması yönünde Esat Bey'in son olarak 1908 yılında sadrazamlık makamına güncelleştirerek sunduğu rapordan kısa bir süre sonra 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi dolayısıyla projenin yaşama geçirilememesi gibi nedenlerle zaman içine Maarif nezaretinde sağırların, dilsizlerin ve körlerin eğitimi konusu fiilen önemini ve yarattığı heyecanı kaybetmiştir. Son bir çabayla 1915 yılında sağır dilsiz mekteplerin nizamnamesini hazırlayan Maarif Nezareti, bunun dışında elle tutulur bir çalışma yapmamıştır. Seslendirilmemiş olsa bile körlerin sağır ve dilsizlerin bakımının öncelik taşıdığı, buna karşın bu kimselere verilecek eğitimin bakımın yanında sanki ikincil bir işmiş gibi görüldüğü, bu nedenle bu konunun daha çok Maarif Nezaretinin görev alanı dışında bulunduğu gibi bir anlayışın yer bulmuş olduğu sonraki uygulamalardan anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda sağır, dilsiz ve körlerin bakımı ve eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değil, Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekaleti, yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde değerlendirilen bir konu olmuştur. Kuşkusuz özel eğitim konusunu Maarif Nezaretinin ilgi alanı dışında görmek, Türk eğitim sisteminin hiç de yabancısı olmadığı bir durumdur. Anımsanabileceği gibi Türk eğitim sisteminde tarih içinde bu durumla kıyaslanabilecek bazı anlaşılması zor uygulamalara rastlanmıştır. Bilindiği gibi İmam-ı Azam olarak da bilinen ünlü İslam düşünürü El-Gazali, yararlı olmayan ilimler şeklinde sınıfladığı doğa bilimleri 16. yüzyıl sonlarından itibaren 300 yıl süreyle Osmanlı medreselerinin müfredatından kaldırılmıştır. İşte özel eğitimin Maarif Nezaretinin konusu olmadığı görüşü kanımızca bu düzeyde bir garip anlayışı yansıtmaktadır. İnsanın tüylerini ürperten ve nefesini kesen böyle bir sonucun ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun uyguladığı özel eğitime ilişkin daha fazla bir şeyler söylemeye gerek kalmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı da körlerin sağır ve dilsizlerin eğitiminin kendi ilgi alanına girdiğini ancak 1950'li yılların başlarında fark edecek bu yönde girişimlerde bulunacaktır. XIV. Bölüm Türkiye'de kör azınlığın durumu. İlk çağlardan bu yana uzun sayılabilecek bir tarihsel incelemeden sonra Cumhuriyet döneminde körlerin durumuna geliyoruz. Tarihsel öncülleri ve çağdaşı olan gelişmiş ülkelerdeki süreç ışığında acaba Cumhuriyet gözleri görmeyen yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onları birinci sınıf yurttaş yapmayı, gören nüfusta kitabın başından bu yana üzerinde durduğumuz olumsuz tutumları olumlularıyla değiştirmeyi başarabilmiş midir? Bu soruyu azınlığın içinde bulunduğu durumun ana hatlarına değinerek yanıtlayabileceğimiz kanısındayız. Uzun süren savaşların ardından gerçekleşen Kurtuluş Savaşı geride yakılıp yıkılmış bir ülke ve yiyeceğini bile zor bulan bir halk bırakmıştır. Nüfus azalmış, çok sayıda sakat ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde önceden işlevini büyük ölçüde yitirmiş vakıfların islahı yönünde ciddi girişimlerde bulunulmuş, yoksulluğun hafifletilmesi ve sosyal yardım sağlamak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmışsa da devletin geri dönülmez bir yıkılma sürecine girmiş olması ve mali olanaksızlıklar yüzünden gereği gibi uygulanamamış ve bu kurumlar bütün sorunları ve sonuçları ile Cumhuriyet'e devredilmiştir. Osmanlı'da uygulanan kapitülasyon rejimi nedeniyle ülke hemen hemen her şeyi ithal etmek zorunda bırakılmış durumdaydı ve bu ithalatı gerçekleştirecek para da bulunmamaktaydı. Kısacası ülke hemen hemen bütün yönleriyle bir ortaçağ ülkesi görüntüsü sergilemekteydi. İzleyen bölümlerde Cumhuriyet'in körlerle ilgili çeşitli konularda ne ölçüde başarılı olduğu ve kör azınlığın içinde yaşadığı gerçekler çeşitli başlıklar halinde incelenecektir. Türkçe'de körlükle ilgili sözcükler ve ifadeler. Körler kamuoyunda zaman zaman yapılan tartışmalar gözlerin görmemesi olgusunu tam karşılayacak bir sözcük üzerinde uzlaşılarak en azından ülkemiz için bu kavramsal sorun henüz çözülebilmiş değildir. Diğer dillerde de bu kavram kargaşasına yer yer düşüldüğü görülmektedir. Gözleri görmeyen kimsenin bu durumunu anlatmak için dilimizde en sık ve belki de toplumun böyle bir insan hakkında gerçekte ne düşündüğünü en iyi aktaran sözcüğün kör olduğu söylenebilir. bir sıfat olarak kör görme duygusundan yoksun bir kişiyi nitelemesinin yanı sıra duyarsız, tepkisiz, olan biteni kavrayamayan gibi başka bazı son derece olumsuz anlamları da içermektedir. Kuşkusuz birden fazla anlamı olan sözcüklerin başka başka anlamlarda kullanılmasında bir sakınca olmadığı gibi, üstelik bu şekilde birden fazla anlama gelen sözcüklerin sayısı hemen hemen her dilde olduğu gibi Türkçe'de de hayli fazladır. Ne var ki bir kimse için kör dendiği zaman bu sözcüğün çoğu kimse tarafından yukarıda belirttiğimiz diğer anlamları da ifade ettiği akla gelebilir. Kaldı ki bu sözcüğün anlamını genişletmek de olasıdır. Çeşitli tamlamalarda kullanıldığı gibi örneğin kesme yeteneği olmayan bıçak veya testereye kör bıçak ve kör testere, bir türlü çözülemeyen düğüme kör düğüm, içi görünmeyen ürküntü yaratan kuyuya kör kuyu, birbirini tam göremeden girilen ve sonunun nereye varacağı belli olmayan amansız kavgaya kör dövüşü denmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yukarıdaki ifadelerde kullanılan kör sözcüğü birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Bütün bu farklılığa karşın bu ifadelerde yine de bazı ortak yanlar bulmak mümkündür. Bunların hepsi ya yetersizlik, ya bilinemezlik, ya da duyarsızlık ifade eden nitelikli kullanımlardır. Halk arasında kör sözcüğü son derece aşağılayıcı ifadelerde yer alabildiği gibi ilenme amacıyla da sık sık kullanılmaktadır. Örneğin hareketiyle sizi çileden çıkaran birisinin başına gelmesini dileyebileceğiniz en büyük felaket, iki gözün kör olsun sözüyle görme gücünden yoksun hale gelmesini istemektir. Bu ilenme onun ölmesini dilemekle aşağı yukarı aynı anlama gelmektedir. Bir başka deyimle ölüm cezasını savunanlarla bu cezanın gerçekten işlenen suçun karşılığı olmadığını, çünkü ölüp giden kimsenin cezanın ne olduğunu hissedemeyeceği, bunun yerine müebbet hapis ile cezalandırarak suçlunun cezasını yaşaya yaşaya çekmesinin daha doğru ve caydırıcı olduğunu savunanlar arasındaki tartışmayı anımsatır niteliktedir. Bu yönüyle bir kimsenin kör olmasını dilemek belki ölmesini dilemekten daha anlamlıdır. Çünkü o kişinin ömrünün sonuna dek acı ve işkence içinde yaşaması dilenmektedir. Yine benzer ağır bir bedduayı bu kez üçüncü tekil şahıs için kör olasıca deyimiyle kullanırız. Sokakta yürürken birisi size çarparak veya ayağınıza basarak canınızı yakarsa, hışımla dönüp sanki bu şekilde ancak bir körün çarpacağını düşündüğümüzden olsa gerek, kör müsün diye haykırırız. Kısacası bu sözcüğü pervasızca kullanırız. Körlerin bu son derece kötü durumdan kurtulabilmek için her saniye, her dakika gözlerinin açılması için yalvarıp durduğunu sandığımızdan olacak, körün istediği bir göz Allah verdi iki göz gibi benzetmeleri sık sık kullanırız. Bu sözcüğün küçük düşürücü hakaret yanının olduğunu bildiğimiz veya en azından hissettiğimiz için kör bir arkadaşımızın bu niteliğini onun hazır bulunduğu bir ortamda diğer bir insana naklederken o da zorunlu kaldığımız durumlarda nedense hiç arkadaşım kördür demeyiz. Olsa olsa yağının gözleri görmez ya da biraz eskice bir ifadeyle amadır gibi yalnızca gözlerin görme gücünün olmadığını anlatan ifadeler kullanırız. Tarihsel kökenlerine yer verdiğimiz gözleri görmeyen insanlara yönelik daha çok olumsuz yaklaşımları ifade eden bu anlamların giydirilmiş olduğu kör sözcüğü, topluma, doğaya ve bireye ilişkin anlayışların değişmesine paralel olarak bu giysilerinin bir kısmını çıkarıp bir kısmını yenileriyle değiştirmiş olmakla birlikte, bugün hala eskisi kadar olmasa, arzulanan düzeye gelemese bile gözleri görmeyen bir kimsenin niteliğini taşımasını istediği ağırlıkta taşıma özelliğini korumaktadır. Halk arasında en korkunç uğursuzluk ve kötülük yine kör sıfatıyla nitelenir. Bu nedenden olacak talihimiz ve hatta şeytanımız bile kördür. Bu sözcükle ilgili ilginç olabilecek bir nokta, kör sıfatını gözleri görmeyen kimselerin görenlerden daha rahat ve daha sık kullandığıdır. Bu durumu büyük ölçüde var olan gerçeği her iki grubun değişik düzeylerde algılamakta olduğuyla açıklamak mümkündür. Dildeki diğer birçok sözcük gibi değişen koşullarla birlikte taşıdığı anlamı değişim geçiren bu sözcük, yukarıda belirttiğimiz anlamlarından çoğundan ayrı düşünülerek hala yaygın şekilde görenler ve körler tarafından kullanılmaktadır. Bu sözcüğün yanı sıra geleneksel olarak gözleri görmeyenler için diğer dillerden dilimize geçmiş bellek güçlerini ve toplumsal iş bölümündeki geleneksel yerlerini ifade eden ama, hafız sözcükleri günümüzde de yaygınlığını korumaktadır. Ama daha çok gözlerin görmediğini belirtmek için kullanılırken, hafız sözcüğü daha çok gözleri görmeyen kimseye hitap edilirken biraz da hürmet ifade eder şekilde kullanılmaktadır. Özellikle 1970'li yıllarda kör sözcüğünün yukarıda belirtilen olumsuz anlamlarından rahatsızlık duyan daha çok görenlerin oluşturduğu bazı çevreler, bu sözcüğün yerine yaygın olarak Türkçe köklerden yeni sözcükler türetme akımı çerçevesinde görmek fiilinin köküne sürekli bir olumsuzluk ifade eden mez ekini ekleyerek görmez sözcüğünü türetmiştir. Uzun zaman geçmesine rağmen halkın geniş ölçüde benimsemediği bu sözcük ancak belli çevrelerde sınırlı olarak kullanım alanı bulmuştur. Kör sözcüğünün yerine son yıllarda sakat sözcüğüne karşılık olarak yine Arapça olan özürlü sözcüğünü, görmek fiilinin isim hali olan görme sözcüğünün arkasına getirerek iki sözcükten oluşan bir sıfat geliştirilmiştir. Görme özürlü ifadesi bu şekliyle hiç göremeyen kimselerden başlayarak ciddi görme kusuru bulunan az görenleri de kapsayacak şekilde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda diğer özür türleri gibi göremeyişin de kişinin önünde yalnızca aşılması gereken bir engel olduğu yaklaşımından yola çıkan, özellikle bazı bilim çevreleri görme kusuru olan kimseleri daha çağdaş bir yaklaşımla betimleyeceği düşüncesiyle görme engelli kavramını ortaya atmış, geçen yıllar içinde bu kavram toplumun çeşitli çevrelerince de kullanılır olmuştur. Cumhuriyet döneminde ilk kurumsal girişimler. Albert Carmona adında zengin bir Musevi tüccar İzmir'de sağır dilsiz çocukların eğitilmesi için bir okul açmıştı. Kendisi dilsiz olan Carmona, Paris'teki dilsizler okulunda eğitim görmüş ve terzilik öğrenmiştir. Okul tek bir sınıfta 30 öğrenciye işaret yöntemiyle eğitim vermekteydi. Okul 1923 yılında Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından devralındıktan sonra büyük bir binaya taşınmış ve sağır dilsiz ve körler müessesesi adını almıştır. Bu kurumun adına ve sonraki yıllarda verdiği eğitimin niteliğine bakılarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında açılması düşünülen Sağır Dilsiz Amalar Müessese-i İlmiyesine benzer bir kurum olduğu söylenebilir. Kurumun ödeneği arttırılarak uzman hekimler tayin edilmiştir. Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili Doktor Refik Saydam kurumla yakından ilgilenmiş, bu sırada çeşitli atölyeler açılarak var olanlar modernize edilmiştir. 100 yataklı kurumun 1923 yılında sağır öğrenci sayısı 23'tür. Kurumun müdürlüğüne atanan ve bir sinir hastalıkları uzmanı olan Doktor Necati Kemal, kurduğu ses ve pedagoji laboratuvarında konuşma yöntemiyle eğitimi başlatmıştır. Kuruma 1926 yılında ilk kör öğrenciler kabul edilmiş, bunu 1930 yılında kabul edilmeye başlanan zeka özürlüler izlemiştir. 1932 yılına gelindiğinde toplam öğrenci sayısı 68 olmuştur. Bunlardan 52'si sağır dilsiz, 12'si kör, 4'ü zeka özürlüdür. 1923-1932 yılları arasında kurumu bitirenler arasından 15 marangoz, 11 kunduracı, 9 nakış ve dikişçi, 2 oymacı, 1 dokumacı ve 1 müzisyen yetişmiştir. Ergin, 1933, sayfa 100-101. Bu kurumun Milli Eğitim Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş olması oldukça ilginçtir. Bilindiği gibi 1907 yılında temel eğitimi düzenleyen Tedrisat-ı İptidai Kanunu Muvakkati, yani Geçici İlköğretim Kanunu ile ilgili özel eğitimle ilgili kurumlar marif nezaretine görev olarak verilmiştir. Ayrıca 1915 yılında Sağır Dilsiz Ama Mektepleri Nizamnamesi adıyla bir yönetmelik hazırlanmıştır. Böyle bir yasal düzenleme mevcut olduğu halde körler ve sağırlar için açılmış bu kurumun Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi incelenirken ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi yasal düzenlemeye ve o dönemlerde yapılmış çok girişime karşın bu kurumun bir eğitim kurumundan çok geleneksel anlayışlar çerçevesinde öncelikle bir bakım ve himaye yurdu şeklinde anlaşılmış olmasından kaynaklanmış olmalıdır. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı'nın yukarıda sözü edilen yayınında müessesenin tıpkı bir yataklı tedavi ve bakım kurumu gibi sunuluyor oluşu oldukça ilginçtir. Bir eğitim kurumunda normalde öğrenci kapasitesi söz konusu olacakken burada yatak sayısından söz edilmektedir. Ayrıca bir eğitim kurumunda yönetici ve eğitici personelden söz edilmesi beklenirken bu kurumda sağır dilsiz ve körlerin öncelikle birer tıbbi vaka şeklinde algılanmış olduğu, müesseseye yapılan yeni hekim tayinlerinden ve okula müdür olarak ülkenin ünlü bir ruh ve sinir hastalıkları mütehassısının atanmasından anlaşılmaktadır. Kurumla ilgili çeşitli bilgiler veren Profesör Önder Kütahyalı, hekimlerin yanı sıra kurumda hemşirelerin bulunduğunu ve tıpkı bir tedavi kurumu gibi personelin beyaz önlük giydiğini söylemiştir. 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun ikinci maddesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bu körler ve sağırlar kurumunun niteliğini de ortaya koymaktadır. Yasanın ikinci maddesi şöyledir. Mecnunlar yani deliler ile sair ruhi hastalıklara mahsus tedavi haneler veya malül yani sakat veya herhangi noksani hilkate yani yaratılışa malik olanları kabul edecek yurt ve müesseseler tesis ve idare. Bu anlayışa göre körler ve sağırlar bir arada bakılmalı, bu arada yaşamda işlerine yarayacak ya da boş zamanlarını hoşça geçirmelerini sağlayacak bir takım bilgi ve beceriler de verilmelidir. Howe'den bu yana körler okullarında olduğu gibi burada da izlenen eğitim felsefesi, bütün körlerin müzik sanatına karşı yetenekli olduğu gibi gerçekçi olmayan bir anlayışa dayanmaktaydı. Uzun yıllar müdürlük yapmış ünlü bir sinir hastalıkları uzmanı olan Necati Kemal Bey, örneğin kurumda sıkı bir disiplin uygular, çalışma saatlerinde herkesin çalgısıyla ilgilenmesine özen gösterirdi. Yine kurumda Jagger, Turpi gibi yabancı müzikçiler görev yapmaktaydı. Geniş kadrolu bir salon orkestrası vardı ve genellikle opera uvertürleriyle potporiler seslendirilirdi. Özellikle 1930'lu ve 1940'lı yılların başlarında İzmir'de verilen salon orkestrası ve mandolin birliği dinletileri ilgiyle karşılanmıştı. Genç Cumhuriyet yönünü batıya çevirmiş ancak batı kültürüne uygun kurumlar o yıllarda henüz oluşturulamamıştı. Bu arada batı kültürünün içinde gelişmiş müzik anlayışlarına ilgi de artmış, ancak batı müziğini icra edecek ve müzik adamlarını yetiştirecek Ankara Devlet Konservatuvarı henüz kurulmamıştır. Bilindiği gibi söz konusu konservatuvar 1936 yılında eğitime başlamıştır. İzmir Barosu emekli avukatlarından gözleri görmeyen İbrahim Ayyuz, TBMM'de gerçekleştirilen Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının açılış törenindeki müzik dinletisine henüz konservatuvar açılmamış olduğu için İzmir'deki bu körler ve sağırlar grubunun orkestrasının verdiğini söylemektedir. Ayyuz Atatürk'ün "her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız" sözünü körlerin bu dinletisinden sonra söylediğini ifade etmektedir. Ne var ki anlatıldığına göre bu güzide orkestranın Ankara yolculuğu kuruma umulan yararı sağlamamıştır. Kurumun son yıllarında görev yapmış bazı kişilere ve yerine getirdikleri görevlere değinmek kanımızca hem eğitim çalışmaları hakkında bir kesit vermek hem de çoğu aramızdan ayrılmış bu kişileri yad etmek bakımından anlamlı olacaktır. Kaynakçı ustası olarak çalışırken gözlerini 22 yaşında yitiren ve müdür Necati Kemal Bey tarafından kuruma alınan Şemsettin Görenel, 4 yıllık eğitimden sonra hizmetli kadrosuyla öğrencilerin başına öğretmen olarak getirilmiştir. Okuma yazmayı, aritmetikteki 4 işlemi ve nota bilgisini herkes ondan öğrenmiştir. Görenel daha sonra açılacak Ankara'daki okulda benzer görevleri sürdürecek ve yıllarca okullarda okuyan kör öğrenciler onun matbaada bastığı kitapları okuyacaktır. Piyanist olan ve besteler yapan Havva Subaşı, Şemsettin Görenel'in yardımcısıydı. Subaşı 1960'lı yıllarda Gaziantep'teki okulda bir ara kitabın yazarının da müzik öğretmeni olacaktır. Salih Orhan ve bir süre Faruk Nişli öğrencilere ilkokul bilgileri vermekle görevlendirilmişti. Salih Orhan aynı zamanda el işlerini de öğreten kişi durumundaydı. File örme bunların başında gelirdi. Sonradan Türkiye'nin ilk kör avukatı ünvanını alacak olan Zekai Uyar da bu kurumda okumuş, büyük mücadelelerden sonra bakanlığın özel izniyle hukuk fakültesine devam etmiştir. İbrahim Ayyuz da aynı kurumu bitirdikten sonra hukuk fakültesine devam ederek avukat olmuş ve yıllarca bu meslekte çalışmıştır. Gültekin Yazgan, Kör Uçuş adlı kitabında bu kurum mezunlarından olan İbrahim Öktem'in Balıkesir, Edremit yörelerinde müzisyenlik yaparak hayatını kazandığını, o yörede belli bir ün kazandığını yazmaktadır. Yazgan, 2002. Kurumdaki öğrencilerin çoğunluğunu sağır dilsizler oluştururdu. Bunlara terzilik, demircilik, marangozluk gibi zanaatlar öğretilirdi. Körler azınlıktaydı. Örneğin 1940'lı yılların ortalarında kör öğrenci sayısı 10'dan biraz fazlaydı. 1951'de Ankara'ya taşınıldığında bu sayı 27'ye çıkabilmiştir. Gelen çocukların 7 yıl kalabildiği bu kurumda çocuklar genellikle kuruma gelinen yaşa göre kalır ve 16 yaşında kurumdan ilkokul diplomasıyla ayrılırdı. Bir üst eğitim kurumuna devam edebilmek için bakanlığın özel izninin alınması zorunluydu. Öğrencilere ağırlıklı olarak çeşitli sanat dallarının yanında kültür dersleri de verilirdi. Sabahları kültür derslerine, öğleden sonra sanat derslerine ayrılırdı. Bu kurumda ilkokul müfredatı ayrıntılarıyla uygulanmaz, kitaplar kabartma yazıya aktarılmaz ve aritmetik dışında araç gereç kullanılmazdı. Bu yönüyle özel bir eğitim programı uygulayan bu kurumdan ayrılanların eğitimin ileri basamaklarındaki okullara devam etme olanağı normal koşullarda bulunmamaktaydı. Bu durum ister istemez 1900'lü yılların başlarında Esat Bey'in sadarete sunduğu raporda körler için düşünülen eğitim hedeflerini anımsatmakta, orada belirtilen hususların sanki bu kurumda bir kısmının gerçekleştirilmeye çalışıldığı gibi bir izlenim edinilmektedir. Yaşamı ışığa ya da sese göre düzenlemek zorunda kalan iki özürlü grubunun aynı yerde bulunması çeşitli çatışmalara ve sürtüşmelere yol açmaktaydı. Gündüzleri sağırlar sessizce gelir, körlere vurup kaçardı. Yakalanmaları olanaksızdı. Geceleri ise körlerden biri ışıkları söndürür, yatakhanenin bütün ışıkları sabaha dek açık tutulurdu. Sağırların yattığı koğuşlardan birine baskın yapılır, ele geçen herkes dövülürdü. Sağırlarla körlerin bir arada bulundurulmasını eleştirenler ilginç mizahi bir benzetmeyle kurumun gündüz sağırların geceleri körlerin hakimiyetine girdiğini belirtmektedir. Her şeye karşı bazı körlerle sağırlar arasında sıcak dostluklar kurulabilmişti. Halk arasında benzer sorunları olan farklı kimselerin birbirini idare etmesini ifade etmek üzere kullanılan körler sağırlar birbirine ağırlar sözünün bu uygulamalarda en azından bir yanıyla temel alınmış olduğu düşünülebilir. 1940'lı yıllarda bu kurumda öğrenci olarak bulunmuş Hatice Sağırlar, kurumda özellikle verilen müzik eğitiminin kalitesinin yüksekliğine vurgu yaparak müzik öğretmenleri arasında yabancıların bile bulunduğunu söylemiştir. Bu müzikçiler arasında Joseph Stavrides ve Marta Amati gibi öğretmenler bulunuyordu. Kurumda öğretilen müzik türü batı müziğiydi. Doğaldır ki mezun öğrencilerin bu müzik türüyle geçimlerini o sıralarda sağlamaları pek kolay değildi. Bu nedenle piyano, keman, flüt, klarnet ve gitar gibi dallarda oldukça ileri dereceye gelen öğrenciler mezun olduktan sonra ancak Türk müziğine yönelerek para kazanabilmişlerdir. Bu zorluklara karşın sonradan açılacak Ankara Körler Okulu'nda uzun yıllar müzik öğretmenliği yapacak olan Şahin İşiner, Ankara'nın tanınmış bir hafif müzik sanatçısı olarak göz doldurmayı başarmıştır. Doçent Doktor Mithat Enç, Bitmeyen Gece adlı kitabında Viyana'daki Pedagoji Enstitüsü'nü bitirdikten sonra çalışmak amacıyla 1940 yılında söz konusu kurumu ziyaret ettiğini, ancak verilen eğitimin ve ortaya konan yaklaşımın kendi beklentilerine cevap vermediğini belirterek, edindiği bilgi ve tecrübesini başka alanlarda değerlendirmeye yöneldiğini yazmaktadır. Uzun uğraşılardan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde görev almış ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitimi yeniden hatırladığı dönemde bu başlangıca öncülük etmiştir. Ağırlıklı olarak Haüd'ün eğitim anlayışına uygun verilen eğitim çalışmaları sonunda mezunları eğitim öğretimin ileri aşamalarına devam etme olanağının zorluğu, sağır ve körlerin birlikte eğitilmelerinin yarattığı çeşitli sakıncalar ve müfredatın genel müfredattan ayrılan yönlerinin bulunması, böyle bir eğitim anlayışının körleri toplumsal yaşama eşit olanaklarla katılamaması sonucuna yol açmış ve körlerin eğitimi konusu ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma alanı içinde 1950'li yılların başlarında ele alınabilmiştir. İzmir'de faaliyet gösteren bu kuruma ek olarak 1940'lı yıllarda Süleyman Gök adındaki bir eğitimci tarafından İstanbul'da özel bir dernek aracılığıyla sağır ve körler için bir eğitim merkezi oluşturulduğu görülmektedir. Birkaç yıl sonra devlet tarafından kendisine Mevlana Kapı'daki tekke tahsis edilmiş ve okul bir süre sınırlı bir kadroyla burada çalışmalarını sürdürmüştür. Körlerle sağırların bir arada bulundurulmasının sakıncaları sonraki yıllardaki çeşitli uygulamalara bakıldığında ülkemizde yeterince anlaşılmış görünmemektedir. Ankara'daki yeni mahalleye taşınmadan önceki körler bölümüyle çeşitli çevrelerce başarılı örnekler olarak sunulan SEHÇK Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara'daki Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Eskişehir Tarımsal Rehabilitasyon Merkezi bu karma özürler tesislerine gösterilebilecek iki örnektir. Bu tür farklı özür gruplarından kimseleri bir arada bulunduran uygulamalara ileride kısaca yer verilecektir. Cumhuriyet döneminde özürlere ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçlarına toplu bakış. Ayrımcılık ve yoksulluğun hafifletilmesine yönelik düzenlemeler. Genç Cumhuriyet'in yaptığı ilk düzenlemelerden biri bilindiği gibi Türk Kanunu Medenisi'dir. Türk Medeni Kanunu. İsviçre hukukundan alınan bu kanunda özürlülere de yer verildiği görülmektedir. 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 264. maddesinde devletin özürlülerden kimin sorumlu tuttuğunu görmek mümkündür. Maddede şu ifade yer almıştır. Ana ve baba kudretlerine göre çocuğu yetiştirmekle ve çocuk alil veya akli zayıf ise haline münasip bir terbiye vermekle mükelleftirler. Cumhuriyet öncesi körler ve özürlülerin durumuna değinilen bölümlerden anlaşılacağı gibi yasada yer alan bu ifadeler yeni bir düzenleme getirmemekte, yalnızca var olan durumu saptamaktadır. Zaten yüzyıllardır başta yoğun yapılan yakın akraba evliliği ve diğer bazı nedenlerle özürlü doğmuş ya da yaşamının ileri bir aşamasında bir şekilde özürlü hale gelmiş çocuğu bulunan ana babalar, genellikle çocuklarının rahat bir yaşantı sürdürmesi ve kendi olanakları ölçüsünde ailenin sürdürmekte olduğu uğraşıya katkı yapabilmesi için ona uygun bir terbiye vermekteydi. Yasanın hükmü bir yandan zaten sürmekte olan bu duruma bir saptama getirirken, diğer yandan böyle bir mükellefiyetten kaçmayı düşünen ana babalara da bir uyarı niteliği taşımaktadır. Devletin bu ilk yıllarında özürlüler politikası olarak nitelenebilecek özürlülerden öncelikle ailelerinin sorumlu tutulduğu gerçeği, ilerideki yıllarda yapılan ve bazı sorumlulukları devletin yüklendiği çeşitli yasal düzenlemelere karşın bugün bile temel olarak sürmekte olan bir durumdur. Nitekim 20. yüzyılın sonlarında bile çocuğun özrünün hafifliğine ya da ağırlığına bakılmaksızın hemen hemen bütün sorumluluk ve yükümlülük ömür boyu ailenin ve özellikle annenin üzerinde bulunmaktadır. Devletin yüklenebildiği sorumluluklar, hizmetin ulaşabildiği çok sınırlı bir özürlü grubunun belli yönlerini kapsayacak kadardır. Bir şekilde hizmet götürülebilen özürlerin bu hizmet türünün dışında kalan yaşam alanları hala ailenin omuzlarında yürümektedir. Sonraki sayfalarda sunulacak, son yıllarda devleti sorumlu ve yükümlü tutan kimi yasal düzenlemelere karşın özürlülerle ilgili ifade edilmeksizin gerçekte izlenen politikanın, Cumhuriyet'in başlarında yukarıda sözü edilen bir cümlelik yasa hükmünde belirtildiği şekilde devam ettiği ne yazık ki bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 1926 yılında Kurtuluş Savaşı gazileri için yasal düzenleme yapılmış, bu düzenlemeden savaşta sakat kalanlar da doğal olarak yararlanmıştır. Yine 1926 yılında ülkemizdeki körleri günümüze kadar etkileyen son derece ilginç bir yasal düzenleme daha yapılmıştır. İsviçre'den alınan ve 818 sayılı yasa olan Borçlar Kanunu'nun 14. maddesinin son fıkrası şöyle düzenlenmiştir. Amaların imzaları usulen tasdik olunmadıkça yahut imza ettikleri zaman muamelenin metnine vakıf oldukları sahih yani açık olmadıkça onları ilzam etmez yani bağlamaz. Bu fıkrada ne denmek istenmektedir? Körlerin attığı imzalar usulüne uygun şekilde tasdik edilecektir ya da imzaladığı metnin içerdiği anlamı kavradığından kesin olarak emin olunmadıkça attığı imzalar onları bağlamayacaktır denmektedir. Bu maddenin pratikteki uygulaması başka Türk Ticaret ve Noteri Kanunlarında şöyle formüle edilmiştir. Bir kör kimsenin imzaladığı evrakı iki gören kimse daha imzalamakta, böylece bu kör kimsenin imzasına tanıklık edilmiş olunmaktadır. Bu düzenleme görünüşte son derece makul ve körleri görmeme durumlarından yararlanarak normal olarak imzalamayacakları metinleri yanlışlıkla veya kötü niyetli kimselerin yanlış yönlendirmesi sonucu imzalamaktan korunmalarını çağrıştırsa da kitabın başından bu yana sunduğumuz bilgi ve yaklaşımlar çerçevesinde olayın bu kadar masum ve insana saygı içerir olmaktan çıktığı kolaylıkla görülecektir. Nitekim kör kimsenin attığı imzanın iki gören kimse tarafından tasdik edilmesi zorunluluğu, pek çok durumda kör kimseyi korumaktan öte onu olur olmaz ortamlarda tanıklık yapacak kişi aramaya zorlamakla, böylece korumaktan çok engele dönüşmektedir. Kör kimsenin imzasına tanıklık edecek iki gören kişinin imzası olmaksızın, imzalamış olduğu bir metnin içeriğini sonradan kabul etmiş olmaması ya da atmış olduğu imzaya sahip çıkmaması durumu incelemekte olduğumuz konu itibarıyla kolay geçilebilecek bir konu olarak görünmemektedir. Bu sonuca yol açan çeşitli etmenleri sıralayarak bir sonuca varmaya çalışalım. 1. Kördüğün kişinin görme yeteneğinin yanı sıra onun zihin yeteneğini de örselediği ve böylece körlerin normal zihin yeteneğine sahip olmadığı şeklinde yaygın bir anlayış bulunmaktadır. Bu nedenle körler sürekli olarak himaye edilmeli ve korunmalıdır. 2. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde o sırada körlerin durumu son derece elverişsizdir ve zaten imza gerektiren fazlaca işleri bulunmamaktadır. Borçlar Kanunu'nun alındığı İsviçre'de bile daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi, körler daha yeni yeni açık istihdamda çalışmaya başlamaktadır. Hristiyan geleneğinin aşırı koruyucu anlayışı egemendir. 3. Böyle bir hükmü 1926 yılında Borçlar Kanunu'na gerek doğrudan tercüme yoluyla, gerekse kendileri yazmış olsunlar, milletvekili körlerle ilgili kendi düşüncelerine uygun bulmuş ve kabul etmekte bir sakınca görmemişler, ortaya çıkarabileceği sonuçlar üzerinde fazlaca kafa yorma ihtiyacı bile duymamışlardır. Çünkü nasıl olsa her körü himaye eden zaten imzaya gerek duyulacak işi olmayan körlerin çıkabilecek bu tür ihtiyaçlarını giderecek kişiler, yani himayecileri ve bakıcıları bu sorunu çözeceklerdir. 4. İki taraflı akitlerde kör kimseyi koruduğu düşünülen söz konusu hüküm, böyle bir hükmün var olduğunu bilmeyebilecek akde taraf bir gören karşısında kötü niyetli bir körün gerektiğinde attığı imzayı inkar ederek istismar etmesine açık olduğu hesaba katılmamıştır. Konunun bu yönünün pek düşünülmediği, kör kimsenin koruma adı altında attığı imzanın akde taraf gören kimse karşısında yeterli güvence sağlanırken, kötü niyetli bir kör karşısında akde taraf gören kimseye yeterli güvence sağlanmamış olmasından ve hatta sağlanma gereği bile duyulmamış olmasından anlaşılmaktadır. Günümüzde körler toplumsal yaşama eskiye göre daha fazla katılmakla, sürekli olarak çeşitli nedenlerle imza atmak durumunda kalmaktadır. Her durumda içeriğini kavradıklarını gösteren imzalarının kendilerine ait olduğunu kanıtlamak üzere iki gören tanığın imzasını temin etmek zorunda kalmaktadır. Günlük yaşam içinde her durumda tanıklık yapacak iki gören kimsenin hazır bulundurulmasının zor olmasının yanı sıra kimi durumlarda bu olanaksız olmaktadır. Bu konunun insana saygı sorunu olarak ele alınması, insan onuruna yaraşır bir çözüm bulunması zorunludur. Kör kimselerin de akli melekelerinin sağlam olduğu, sorumluluk bilincine sahip bulunduğu düşünülerek attıkları imzanın arkasında durmaları hükmü getirilmelidir. Yine de kötü niyetli kimselere karşı körlerin korunmasının gerektiği durumlarda, onlara örneğin ABD'de olduğu gibi belgeyi inceleme ve istedikleri gibi okutma haklarının bulunduğu kabul edilmeli ve imzalayacak körlere böyle bir haklarının bulunduğu hatırlatılacak şekilde yasal güvenceye bağlanmalıdır. Yoksulluğun hafifletilmesi, çaresiz ve bakıma muhtaçlarla ilgili bir düzenlemeyi 1580 sayılı ve 1930 tarihli Belediyeler Kanunu'nda görmek mümkündür. Madde 145'teki 15-17-69. Fıkraları konumuzla özellikle ilgilidir. Madde 145'in 17. fıkrasında dilencileri dilencilikten men eden önlemleri almak, 18. fıkrada bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek, 34. fıkrada fakir ailelerin ikiz çocuklarına, ahlel umum yani genellikle öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, içme, yiyecek, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen yani ücretsiz bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini meccanen kaldırmak, alil, işten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakmak, 69. fıkrada fakirler için yatılı evler yapmak ve idare etmek hükmü yer almaktadır. Belediyelerin dilencilikle mücadele konusunda en temel uygulaması dilenci kampları kurmak olmuştur. Zaman zaman dilenciler zabıta tarafından toplanarak bu kamplara getirilmekte, belli bir süre buralarda tutulan bu kimseler tekrar serbest bırakılarak topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca yıllar sonra 1997 tarihinde çıkarılan 572 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. ve 4. maddelerinde belediyelere özürlerle ilgili aşağıdaki görevler verilmiştir. Belediyeler özürlere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır. Belediyeler toplu taşıma araçlarından özürleri ücretsiz veya indirimli yararlandırmak zorundadır. Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iş yerlerinin özürler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmekle yükümlü tutulmuştur. 1580 sayılı yasada yine belediyeler maddi olanakları ve sorumlu oldukları halkın sosyoekonomik durumuna bağlı olarak yoksulluğu hafifletici çeşitli yardımlar yapmaktadır. Kolayca anlaşılacağı gibi yoksulluğun yaygın olduğu dönemlerde yoksullukla mücadele belediyelerin kıt kaynaklarıyla çözülebilecek bir sorun değildir. Bunun için ülke düzeyinde yaygın, sistemli ve uzun vadeli programların uygulanmasına ihtiyaç vardır. İlerleyen yıllar içinde belediyelerin bu yasal görevi ne denli yerine getirebildiği ilginç bir araştırma konusu olacak kadar geniştir. Ne var ki merkezi idarenin belediyeler kanununun kabulünden yaklaşık 45 yıl sonra muhtaç durumdaki sakatlar için bir yasal düzenleme yaparak onlara en azından prim karşılığı olmaksızın belli bir maaş bağlama ihtiyacı duymasından belediyelerin yüklendiği bu toplumsal yardım görevini gereği kadar yapamamış olduğu sonucu çıkarılabilir. Kuşkusuz böyle bir merkezi mevzuat düzenleme ihtiyacı ülkemizin idari yapısının gösterdiği özellikler dolayısıyla pek çok muhtaç kimsenin belediye sınırları dışında binlerce köy ve mezrada yaşıyor oluşu da önemli rol oynamış olmalıdır. Adı geçen bu düzenleme 1976 tarihli ve 2022 sayıda 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanundur. Yasanın birinci maddesindeki sakatlarla ilgili ifade şöyledir. 64 yaşına doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde mağlul olduklarını, tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarla durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlardan yukarıdaki şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağlanır. Bu yasaya işlerlik kazandırabilmek için hazırlanan 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki yönetmelik, 31-10-1976 tarihli ve 15.749 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik de 15-4-1977 tarih ve 15.910 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliklerle yürürlüğe sürdürülmüştür. 1992 tarihli ve 3783 sayılı yasayla yukarıdaki yasanın birinci maddesi değiştirilerek uygulama daha belirgin hale getirilmiştir. Böylece 2022 sayılı yasanın birinci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir. 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne namı altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını hayatta bulundukları sürece 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunuyla tespit edilecek katsayıyla çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. Yıllar içinde bu şekilde aylık bağlama uygulamasında yaşanan sorunları da bir parça ortaya koyması bakımından uygulamanın şekil ve koşullarını düzenleyen ve yukarıdaki yönetmeliklerin önemli bir bölümünü değiştiren yeni bir yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. Uygulamanın ne şekilde yapıldığını görmek bakımından bu yönetmelikteki kimi hükümlere yer vermenin yararlı olduğu kanısındayız. Amaç ve kapsamının düzenlendiği birinci maddede muhtaç bulunan A. 65 yaşını doldurmuş, iş görme ve çalışma gücünden mahrum. B. 65 yaşını doldurmamış olmakla beraber başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde mağlul. C. Durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakat Türk vatandaşları hakkında bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.